Ayrım 48.
51. Yolculuk. Ömer uyanır uyanmaz yataktan kalktı, kravat ve ceketle uyumuş olmasına rağmen sanki üzerinde yeni giyilmiş serin elbiseler varmış, yüzünü de soğuk suyla yıkamamış gibi kendini diri ve neşeli hissederek otel odasının içinde hızlı hızlı yürüdü. Saatine baktı, 5:30, pazar öğleden sonra. Eh, niye bugün gitmeyeyim diye düşündü. Ama belki telefon etmiştir. Odasındaki telefon çalmamıştı ama gene de aşağıya inip delikanlıya kendisine telefon edilip edilmediğini sordu. Kimsenin aramadığını öğrenince yeniden odasına çıktı ve aynı diri gücün kendisini harekete geçirdiğini hissederek acele acele bavulunu kaptı. Aşağıya indi, delikanlıya bir süre için Kemah'a gideceğini, hesabı ödemek istediğini söyledi. İçeriden otelin daha yaşlı bir yöneticisi çıkıp geldi, odasını boş tutmak istediklerini söyleyerek Ömer'e nereye gittiğini, ne zaman döneceğini sordu. Ömer çalıştığı şantiyede kalan bazı araç ve makinaları yeni mevsim yaklaşırken satacağını ve kısa bir sürede döneceğini söyledi. Sonra hesabı ödedi, bir taksiye binip istasyona indi. Trenin 7'de kalkacağını sabah sorup öğrenmişti. Biletini aldıktan sonra karnını doyurmak için yeni istasyon binasının lokantasına gidip oturdu. Garsondan bir daha bonfile istedi. Öğle yemeğinde de bonfile yediği, bu bonfilenin bütün o güzel sabahı taçlandıran bir nimet olduğunu düşündüğü için şimdi gene aynı şeyi istiyordu. Muhtar Bey'in evinden çıktıktan sonra otele dönmüş, içkiyi bırakmaya karar verip yatıp uyumuştu. Deliksiz bir uykudan uyandıktan sonra gene bir saat önce uyandığı gibi kendini diri hissederek giyinmiş, kravat takmış ve böyle yapılması gerektiğine, böyle zamanlarda herkesin özür dileyeceğine karar vermek üzere Muhtar Bey'in evine gitmek için yola koyulmuştu. Sabah hava o kadar güzeldi ki dışarı çıkar çıkmaz taksiyle değil yürüyerek Yenişehir'e gitmeye karar vermişti. Hiçbir bulutun örtmediği bir güneş, temiz bir gök vardı. Kar gece de yağdığı için dallarda, duvarlarda, damlarda birikmişti. Pazar sabahı olduğu için caddeler boştu. Ömer yürüdükçe neşelenerek Muhtar Bey'den nasıl özür dileyeceğini düşünmeye başlamış, düşündükçe de yaptıklarını olağan bulmaya, özür dilemesi gereken şeyin belirli bir davranış, bir yanlışlık değil, bütün davranışları olduğuna, bu yüzden de özür dilemenin saçma olduğuna inanmaya başlamıştı. Buna inandıkça da dün Muhtar Bey'le konuşurken kapıldığı bir duyguya, her zaman her şeyde haklı olduğu duygusuna kendini kaptırmıştı. Gene çocukluğunda, ilk gençliğinde kapıldığı duygunun aynısıydı bu. Akıllı, yakışıklı, zeki olduğu, herkes kendisine bir şey beklemeden sevdiği için haklıydı. Üstelik karla kaplı boş arsalar, ağaçlar arasında yürürken yalnız zeki, yakışıklı ve zengin olduğu için kendini haklı bulmamış, güneş karlı dallarda kendisi için parladığı, gün bu güzel yürüyüşe çıkabilsin diye bu kadar açık olduğu için kendini haklı bulmuştu. Kızılay'ı geçip ara sokaklara saptıktan sonra eve yaklaştıkça, taktığı kravat ve ceketten, şu kesin parlak gökten, güneşten, soğukta yürümekten, sağlıklı olmaktan aldığı zevkin, evin içinde özür dilerken ya da beklediği gibi milletvekili kendisine öğütler vererek affederken lekeleneceği korkusuna kapılmış ve birden çocukların kar topu oynadığı bir arsanın kenarında, otelden Nazlı'ya telefon etmeye karar vererek geri dönmüştü. Sonra gene aynı şeylerin tadını çıkararak Ulus'a yürümüş, telefon edenin kendi değil Nazlı olması gerektiğine de karar vermiş, otelin lokantasına girmişti. Orada şimdi önüne konandan çok daha güzel, hafif kanlı bir bifteyi yiyerek Kemah'a gitmenin tam zamanı olduğunu düşünmüştü. Ömer gene dinç ve sağlıklı olduğunu hissederek bifteğini yedi, lokantadan çıktı. Nazlı'ya telefon edip etmemeyi düşündü ama telefonu Muhtar Bey'in açabileceği aklına gelince caydı. Trende okumak için gazeteciden günün bütün gazetelerini, haftalık bir aile mecmuasını aldı. Tren kalktıktan sonra boş kompartmanda bunları hiç de aptalca bulmadan gönül rahatlığıyla okudu. Sonra gene huzur dolu, deliksiz bir uykunun yaklaştığını sezerek bacaklarını uzattı, hafifçe başını büktü ve kendini bıraktı. Uyandığında güneş doğmuş, pencerenin kenarından üzerine vuruyordu. Ömer esneyip gerindi, uyurken kompartmana girmiş olan ihtiyara gülümsedi, sonra pencereden dışarı baktı. Demiryoluyla birlikte uzanan ırmağın trene karşı yönde hareket ettiğini görerek bunun çaltı suyu değil karasu olduğunu, Kemaha'da az kaldığını anladı. Uzun bir tünele girip çıktıktan, kayalı yüksek uçurumları gördükten sonra uykunun etkisinden sıyrılarak "Dün Ankara'daydım, bugün burada" diye mırıldandı. Her tren yolculuğunda toprak gözünün önünde aktıkça, içinde uyanan, hayatın dolu yaşanması gereken, uzun, karışık ve zengin bir şey olduğu duygusuna kapılarak gene kendini diri hissetti. Sonra bir konuşma kapısı açmak için sabırsızlanan ihtiyara dönerek gülümsedi. Kıyafetinden memur olduğu anlaşılan ihtiyar, "Bütün gece maşallah uyudun" dedi. Ömer saatine baktı. 11 saate yakın uyumuşum. İhtiyar makinelere güvenmediğini anlatmak istiyormuş gibi "bütün gece" diyerek başını salladı. Sonra "ben uyuyamadım. Ben bütün gece böyle oturup seni seyrettim, düşündüm" dedi ve Ankara'ya niye gittiğini, Erzincan'da tapu dairesinde çalıştığını, şimdi iyiliğini gördükleri şu demir yolunun iyilik kadar kötülük getireceğini, Ankara'ya gittiğinde şurasındaki ağrı için doktora göründüğünü ama onun da ilaç yazmaktan başka bir şey yapmadığını anlatmaya başladı. Ömer'in demir yolunda çalıştığını öğrendikten sonra onun gençliğini övdü, parmağındaki halkayı işaret ederek kendisinin de bir zamanlar nişanlı olduğunu söyledi. Ömer ihtiyar parmağındaki halkayı gösterince Nazlı'yı hatırladı ama hiç rahatsız olmadan "dün oralardaydım, bugün buradayım" diye düşündü ve sanki şu genç beyin rahatı kötü düşüncelerle kaçmasın diye durmadan konuşan ihtiyara hoşgörülü bir gülümseyiş takınarak kulak verdi. İhtiyarın demir yoluna, zamana, memleketin ilerlemesine ilişkin hiç de bir memurun görüşlerine benzemeyen düşünce ve şikayetlerini, bu güzel sabah hiçbir şeye karşı çıkmak içinden gelmediği için ona katılarak dinledi. Dertsiz tasasız insanlar gibi rahat rahat, sonunda hafif inleyerek birkaç kere esnedi. Tren sık sık uzun tünellere giriyor, köprülerin üzerinden ırmağın bir o yanına bir bu yanına geçiyor. Her tünele girişlerinde de ihtiyar susuyor, anlattığını tünelden çıktıktan sonra kaldığı yerden sürdürüyordu. Ömer ona ilgi duymadığı zamanlar, "Evet işte doğa, karlı tepeler, kayalar. İyi ki geldim. İyi ki orada satılacak bir şeyler var" diye mırıldanıyordu. Tren Kemah istasyonunda durunca çevresini çocuklar, meraklılar sardı. Ömer tepeye yaslanan beyaz yüzlü uzun evlere baktı. Ne kadar durgun diye düşündü. Bir çocuk bağırdı, bir düdük öttü. Sonra trenin hareketiyle birlikte ihtiyar gene anlatmaya koyuldu. Ömer tren harekete geçtikten 20 dakika sonra bavulunu aldı, ihtiyarla vedalaşıp vagon kapısının önünde bekledi. İki vagonu birbirine bağlayan körüğün içinde sallanırken, "dün Ankara'daydım, bugün burada" diye düşündü. Sonra bir türlü durmayan trene öfkelenerek, "Ankara'daydım, İstanbul'daydım, İngiltere'deydim, yaşıyorum, görüyorum" diye mırıldandı, sabırsızlandı. "Zenginim, hırslıyım. Evet, Fatih, İstanbul. İşte işte duruyor." Kendisinden başka inip binen olmadığı için toprağa ayak basınca trenin kendisi için istasyonda durduğu duygusuna kapıldı. İstasyon binasına doğru yürürken tren dönemeçte kaybolunca dağlar arasına sıkışmış bu karla kaplı düzlükte artık sessizlikten başka bir şey olmadığını anladı. İstasyon memurlarının çalıştığı odada kimse yoktu. Bekleme odası denilen yer de boştu. Yapıdan çıkıp çevresinde dolanırken bir tavuk gördü. Sonra başka tavuklar, bir kümes, ağaçların arasına asılmış çamaşırlar ve çamaşır dolu bir sepet gördü. Durup gördüklerine hayran olarak baktı. Renkli çamaşırlar, karla kaplı dağlar arasında hiçbir esinti olmadığı için hiç titremeden duruyorlardı. Ömer, "ne güzel, ne gerçek" diye düşündü. "Ne güzel, yaşıyor ve görüyorum." Tam dönüyordu ki demiryolu memurlarının lojmanına açılan arka kapıdan bir kadın çıktı. Ömer'i görünce şaşırdı ve eli kendiliğinden başörtüsüne gitti ama başında örtü yoktu. Ömer, "evet, bu hepsinden daha gerçek" diye düşündü ve güldü. Sanki birisi hayattan kimsenin almadığı bir tadı alması için çevresini onun için düzenliyor, canı sıkılmasın, huzuru kaçmasın diye yapılması gerekenleri yapıyor. Ömer'e de kendisine sunulan bu şeylerin tadını çıkararak yaşamak kalıyordu. Yeniden demiryolu tarafına dönünce uzaktan makasların yanından dönen hareket memurunu gördü. Memura kendini tanıttı, burada barakalarda makineleri, araçları olduğunu söyledi. Depoların bekçiliğini yapan ve bu gece için ona yer bulacağını umduğu Hacı'yı sordu. Hareket memuru Hacı'yı hatırlayınca gülümseyerek, "O buraya uğrar," dedi. "Ama istiyorsan ben çocukla haber salayım. Otursana şöyle." Ömer oturdu. Odanın duvarında Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın resimleri asılıydı. Memur çıkıp bir yere gitti geldi. "Çocuğu yolladım," dedi. Rahat rahat esneyen Ömer'e başını salladı. "Çocuk gelene kadar tavla oynar mısın? Vakit geçirirdik." "Tabii, niye olmasın?" Memur bir köşeden tavlayı çıkardı, oyuna oturdular. 52. Hala ararken. Refik çalışma odasında masada oturuyordu. Kapı açıldı. Osman'ın meraklı başı uzandı. "Ha, burada mıydın?" Sonra gövdesi de içeri girdi. "Gene gelip sonunda buraya oturmuşsun." Refik abisine gülümsedi. "Bunun sonunda gene öyle şeyler çıkmasın. Gene bir yerlere gideceğim diye tutturma." "Bakarsın gene tuttururum." Osman şakasına Refik'in de katılmasına bozularak, "Ama bu sefer kimse seni hoş görmez," dedi. "Karın bile hoş görmez seni." "Öyle mi? Ne okuyorsun bakayım?" Oğlunun eğitimini denetleyen bir baba gibi yaklaşıp masanın üzerindeki kapağına baktı. "Hölderlin, Hiperion." "Kim bu?" "Alman, şair." "Hangisi, ne diyor?" "Karışık, doğrusu ben de pek anlamadım. Yunanlılar onların medeniyetlerine ve sonra..." "Evet, evet," diyerek birden Osman esnedi ve gerindi. "Sana şunu söyleyecektim. Bu hafta sonu ne yapacaksın sen?" "Bugün evdeyim. Yarın da öyle herhalde." "Ben kulübe gideceğim bir saat sonra. Nermin de bir arkadaşına gidecekmiş." Refik ona hala Nermin'den söz etmedim diye düşündü. "Bunu söylemek bana düşer mi?" "Siz Perihan'la anneme göz kulak olursunuz artık." "Oluruz." "Bu grip 10 gün oluyor hala geçmedi. Ben endişeleniyorum." "Sakın şey gribi olmasın bu. Ne gribi diyorlar? İspanyol mu, Asya mı, neyse." "Değildir." Osman bir daha esneyerek, "Değildir değil mi?" dedi. "Sana şunu söyleyecektim." Masanın üzerindeki kağıtlara ve kitaplara bir süre söyleyeceği şeyi hazırlamak istiyormuş gibi baktı. "Kulübün üyelik ödeneğini ödeyeyim mi senin için?" Refik heyecanla, "Sahi hiç düşünmedim bunu. Bunu düşünmeye vaktim olmadı," dedi. Osman kardeşinin yüzüne hiçbir şey anlamadan baktı. Onun ruh sağlığından endişeleniyormuş gibi bir tavır takınarak, "Sen de kendine dikkat et," dedi. "Ben aşağıda biraz oturuyorum, sonra kulübe gidiyorum." Düşünceli düşünceli odadan çıktı. Refik kağıdın köşesine resimler, karalamalar çizmeye koyuldu. Bir süre sonra iç içe geçmiş bir üçgenle dörtgenin köşelerini birleştirirken, "Ne yapıyorum?" diye söylendi. "Vakit kaybediyorum. Oysa Hölderlin'i okumam şart." İçinde hiçbir duygu ve heyecan uyandırmayan tuhaf kitabı bir süre okudu. Sonra, "Niye okumam şarttı?" diye mırıldandı. "Çünkü programımı yapmadan önce okunması gereken kitaplar listesine bunu almıştım. Sonra Herr Rudolf'a da yazacağım cevap için bu gerekli." Gene bir süre, bu sefer sıkıntıdan bacaklarını sallayarak okudu. Kitap Atinalılardan, eski Yunanlılardan söz ediyor, onların yaşadığı altın çağın güzelliğini, Refik'in Türklere karşı olduğunu sandığı bir Yunan isyanından söz ederek anlatıyordu. Refik kendini zorlamasına, Herr Rudolf'un ezbere okuduğu parçaların Fransızcasını bulmasına rağmen kitaba istediği ilgiyi duyamıyor, Yunanlı deyince hep aklına bazı filmlerdeki ve tarih kitaplarındaki çarşaflara dolanmış sakallı ve geniş alınlı ve çok derin şeyler düşündüğü sanılan o insanlar geliyordu. Bir süre daha okudu, sonra yalnızca 4 sayfa okumuş olduğunu fark ederek, "Bu sayfalarda ne vardı?" diye mırıldandı. Diotima'nın etkisiyle ruhum, yani Hiperion'un ruhu dengesine kavuşuyor ve o, Bellarmin, "Birisi mi geldi?" Hayır, çıngırak değil, tramvayın canı. Evet, ve Atina sanatı, felsefesi devlet şeklinden söz ederek bunun kök değil meyve olduğunu söylüyor. Bunlar bize de gerekli. Bizde devlet başka, evet. Bizde niye felsefe yok? Bu da gerekli. Ve burada bir de akıldan söz ediliyor. Atina'da akıl vardı ve her şey ona dayanıyordu. Türkiye'de yoktur bu. Orada her şey akıla dayanıyordu. Üstelik akıl, ruh ve kalp güzelliğiyle birleşmelidir. Güzel bir söz. Neredeydi? Aradığı şeyi bularak kenarını çizdi. Kalemine sapını dişledi, sonra ağzına gelen tahta tadını fark ederek, bu kalemi ne kadar çok dişledim diye düşündü. Saat kaç oldu? Perihan ne yapacaktı bugün? Birden ayağa kalkıp odadan çıktı. Acele acele merdivenleri tırmanıp odasına girdi. Perihan aynanın karşısındaydı. Çocuk yerde emekliyor, Arnavo yatağın kıvrımlı ayağına merakla bakıyordu. Refik Perihan'ın aynada yakaladığı gözlerinden gözlerini kaçırarak, ''Okuduğuma kendimi veremiyorum.'' dedi. Perihan, ''Okursun, okursun.'' dedi. ''Canım sıkılıyor bir şeye.'' Refik odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Pencerenin kenarında durdu. ''Hava soğuk.'' dedi. ''Canım bir şeye sıkılıyor. Merak ediyorum.'' Osman az önce bir şey söyledi. Bir cevap alamadığı için döndü. ''Beni dinliyor musun?'' Perihan dudaklarına boya sürüyordu. Boyayı bir an ağzından uzaklaştırarak evet dedi ve gene ağzını az önceki dikdörtgen biçime sokup boyayı sürmeye devam etti. Osman dedi ki, eğer bir daha böyle evden uzaklaşırsam, yani geçen yıl yaptığım gibi uzaklaşırsam, bu sefer beni kimse hoş görmezmiş. Sen bile hoş görmezmişsin beni. Ne diyorsun? Perihan gülerek, gene mi gitmeye niyetlisin dedi. Bunu sırf meraktan sorduğumu anlıyorsun tabii. Evet, seni çok seviyorum. Seni beklediğim, şimdi seninle birlikte olduğum için çok memnunum. Gene beklerim. Refik heyecanla, bir yere gideceğim yok dedi. Ben de seni çok seviyorum. Perihan'a yanaşıp sarıldı ama bunu yaparken kendini aynada gördüğü için utandı ve pencerenin kenarına gitti. Niye boya sürüyorsun? Babam bir sür de göreyim, kızımı rujlu göreyim dedi. ''Ha, sahi sen annenlere gidiyorsun. Unutmuştum.'' Bir sessizlik oldu. Refik, ''Yarın ne yapalım?'' diye sordu. Cevap vermeyen Perihan'ın hala boya sürdüğünü düşünerek, ''Yarın ne yapalım? Öbür gün ne yapalım? Daha öbür gün ne yapalım? Ne yapalım hayatımızın sonuna kadar? Ne yapalım?'' dedi. ''Sen işe gidiyorsun ya.'' dedi Perihan. ''Gidiyorum ama gene de düşünmeye vakit kalıyor. Demek ki tam bir iş sayılamaz yazıhaneye gidip gelmek.'' Osman senin yazıhanede çok çalıştığını söylüyor. Hem böyle şeyleri düşünmemeye karar vermiştin. Hani işle oyalayacaktın kendini. Böyle tuhaf düşünceler yerine yazıhanede çalışacağını, evde okuyacağını, bir program yapacağını, yaşayacağını söylemiştin. Evet, yaşıyorum ya işte. Şaka etmiyorum dedi Perihan. Ciddi olduğunu göstermek için aynadaki görüntüsüne değil, dönüp gerçek Refik'e baktı. Her şeyi yeniden, bu Kema ve Ankara deneylerinin ışığı altında düşüneceğini, bizim ikimizin hayatı hakkında düşüneceğini, namuslu, doğru bir hayat için ne yapılması gerektiğini, nasıl yaşanılması, en büyük hedeften, en küçük günlük hayat ayrıntısına kadar her şeyi düşüneceğini, bir programa bağlayacağını, bunları saçma sıkıntılara, tembelliklere, buhranlara kapılmadan yapacağını söylemiştin. Refik Perihan'ı dinlerken önce karısı sözlerini kelime kelime hatırladığı için gururlandı. Sonra Perihan'a hayran oldu ve kendinden utandı, terledi. Bu konularda küçük de olsa bir düşünceye vardığını göstermek için bu evden çıkıp başka bir evde oturmaya ne dersin dedi. Bu sözlerin ne kadar ciddi bilmiyorum dedi Perihan ve ayağa kalktı. Yatağın üzerinden çantasını aldı. Çekmecelerden çıkardığı arkasına ceylan işlenmiş bir aynayı, mendili, tarağı içine koymaya başladı. Refik hafif bir öfkeyle, ''Bu ciddi bir konu, evet, düşünmek gerekiyor ama sen de bir şeyler söylemelisin.'' dedi. ''Ben seninle birlikte olmak istiyorum.'' dedi Perihan. ''Bu evdeki kalabalık aramıza giriyor. Üstelik Nermin'i bir başkasıyla gördükten, Osman'ın da yaptıklarını senden öğrendikten sonra, bu evdeki hayat beni ikiyüzlülük yapmaya zorluyor.'' Artık onların karşısında kendim gibi olamıyorum. Çekmecelerinde, komodinin üzerinde, çantasına koyacağı bir şeyi arayarak konuşuyordu. Anlatabiliyor muyum? Belki insan her şeyi söylemek zorunda değil ama onlar için daha önemli bir şeyi bizim bilip onlara söylemememiz haksızlık. Eğer söylemeyeceksek bu sefer, "Aa, çıkar onu ağzından, çıkar, çıkar." Perihan yerde emekleyen çocuğu sert bir hamleyle kaptı, ağzını açtı ve içinden bir düğme çıkardı. "Bunu arıyordum. Az daha yutuyordu, Allah'ım." Komodinin iskemlesine oturdu. "Allah'ım, Allah'ım." Annemin istediği düğme. İlk anda ne olduğunu anlayamayan çocuk ağlamaya başladı. Refik onu kucağına alıp salladı, çocuk sustu. Perihan geç kaldığını söyleyerek çocuğu Refik'ten aldı, yatağın kenarına oturttu. Dolaptan çıkardığı bir paltoyu acele acele giydirdi. Refik, "Haklısın, ben de öyle hissediyorum. Acaba Osman'a söylesem mi?" dedi. "Söylesek mi? Sen söylersen benim de Nermin'e söylemem lazım." Perihan çocuğu kucağına aldı, kapıyı açtı. Refik birden, "Belki ikisi de biliyordur," dedi ve güldü. Perihan'ın titreyen dudaklarını görünce şakasından utandı, kendisini bayağı buldu. Perihan'a bir şey söylemek istedi ama bunun ne olduğunu bulamadı. Birlikte aşağı indiler. Aynalı holde Refik aklına gelen bir şeyi söyleyecekti ama orada Yılmaz'ı gördü ve aklındakini unuttu. Perihan kapıyı açtı. "Bana kızdın mı?" diye sordu Refik. "Hayır, hayır, niye kızacakmışım?" dedi Perihan ama yüzü ağlamaklıydı. "Ne oluyor, ne düşünüyorsun? Lütfen söyle, beni seviyor musun? Seni çok seviyorum." Refik sağına soluna bakmadan Perihan'ı öptü. Sonra çocuğu da öptü. "Neyle gidiyorsunuz, bu üşümesin?" "Üşümez, biraz hava alsın. Bütün günü odanın içinde geçiriyor, ne kadarcık yol ki yürürüm." Nigan Hanım'ın gribi bulaşmasın diye çocuğu 10 gündür odadan dışarı çıkarmıyorlardı. Refik bunu hatırlayınca, evet hepimiz aynı evin içinde olmuyor diye düşündü ve bir suçluluk duygusuna kapıldı. Bir şeyler söylemek istedi. Bahçeye doğru bir adım atan Perihan'ı elinden tutarak çocuğa sarıldı. Sonra Perihan'a bakmadan gözlerini çocuğun canlı gözlerine dikerek mırıldandı. "Bütün bunlar, bütün bu seni sıkan kabalıklarım, kararsızlıklarım, bütün bu kötü, çirkin halim hep bir şey yüzünden. İstiyorum ki bu kız, kızımız ileride, eğer tabii aklı başında, dünyanın farkında, evet biraz kültürlü ve zeki bir insan olacaksa bizi suçlamasın. Benim hayatıma, bizim yaptıklarımıza bakarak bizi suçlamasın, bizi kötü insanlar olarak görmesin." Refik'in sonunda kendisine bakabildiğini gören Perihan çocuğa dönerek, "Kızımız Melek Hanım olunca elbette ki kültürlü ve zeki bir hanım olacak," dedi ve gülerek çocuğu öptü. "Bir hanım olması şart değil," diye mırıldandı Refik. "Aa, o niye?" dedi Perihan. Kızı adına öfkelenmiş gibi yaptı, güldü. "Kültürü ve zekayı bilmem ama maşallah iri yarı olacak kızımız." Birden hızla dönerek basamakları indi, bahçe kapısına doğru yürüdü. Refik onlar gözden kaybolana kadar arkalarından baktı. İçeri girdi. Çalışma odasına çıkarken merdivenlerin eşiğinde durdu. Kapının aralığından Osman'la annesinin karşılıklı oturduklarını görerek salona girdi. Osman ateşli annesine bir şeyler anlatıyor. Nigan Hanım pek oralı gözükmek istemiyor. Pencereden dışarı bakıyordu. Refik'i görünce sevindi. "Perihan gitti mi?" "Gitti." "Yazık. Annesine babasına hürmetlerimi söyleyecektim. Niye uğramadı buraya?" Osman'a döndü. "Nermin nereye gittiydi?" "Bir arkadaşına." "Kime?" "Bilmiyorum vallahi anneciğim. Siz benim söylediğime cevap verir misiniz lütfen?" Nigan Hanım "söyleyecek bir şeyim yok artık" diyormuş gibi yüzünü ekşitti. Refik'e döndü. "Otursana sen." Osman oturan Refik'ten anlayış bekleyerek "Şu apartman işinden söz ediyorum," dedi. "Biliyorsun yandaki arsayı ölçüyorlar. Yılmaz sormuş, ben de sordurdum, apartman yapacaklar. Tacettin Beyler de karşıya yaptırıyorlar. Biz de bu yıl olmazsa gelecek yıl." "Ne gelecek yıl ne başka yıl," dedi Nigan Hanım. "Babanızın vasiyeti var, bu ev yıkılmayacak." "Ama bu saçma," dedi Osman. "Üstelik babam bize öyle bir isteği olduğunu hiç söylemedi."